Ayrım 3. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli. Sayfa 38. Onlara kalsa bu burnu havada kıza hiç acımayacaklarmış ama Aysel bebeği kucağa alınca o da epey ısrar sonucu olmuş. Çünkü kız bebeğini vermiyor, saldıracak gibi bakıyormuş ona. Ama Hüseyin onun omuzunu okşayıp kulağına bir şeyler söyleyince vermiş. Aysel o zaman bebeğin iki gözünün de görmediğini anlamış. Sanki bebeğinin iki gözüne iki beyaz bulut oturmuştu diye anlattı bana. Ne güzel bir kız çocuğuydu ama talihsizmiş yavru. Çok talihsizmiş. O sırada bir an acaba bu Hüseyin'in çocuğu mu diye düşündüm ama hemen vazgeçtim bundan. Hüseyin kızı yeni tanımıştı. Bebeğin babası da kimdi kim bilir. Herhalde Suriyeliydi. Aysel bebeği annesine vermiş ama o kucağına almak istememiş. Oğlunu kaybetmekten korkmasa herkeslerin bildiği dirayetiyle o uğursuz kızı kapının önüne koyuverecekmiş ama yapamamış. Fazla yüz de vermemiş. Ne garip olaylar değil mi? Ne garip olaylar. Evet evet. Tabii ki gördüm Hüseyin'i. Konuştum, ikna etmeye çalıştım. Bizim Hüseyin gitmiş, yerine sert, suskun biri gelmişti sanki. Böyle yaparak herkesi üzüyorsun. Anneni, Aysel'i, en çok da nişanlı Safiye'yi. Ne günahı var onun diye dil döktüğüm halde hiç etkilenmedi, devamlı önüne baktı. Bari anlat dedim. Kim bu kız? Nerede buldun? Mülteci kampında dedi. Suriye'den kaçmış, bir de kör bebeği var. Zavallıya acımışsın belli ki dedim. Zaten yufka yüreklisin, içim parçalanmış besbelli. İyi ama her acıdığıyla evlenir mi insan? Yardım et, çocuğunu tedavi ettir, ne istersen yap. Ama bu ne şimdi Hüseyin, bu ne? Nişanlını bırakmaya, aileni karşısına almaya değer mi? Ben de çok üzülüyorum göçmenlere. Zavallılar yerlerinden yurtlarından oldular. Çadırlarda yaşıyorlar ama ne yapacaksın? Herkesi kurtaramazsın ki. Madem bu kıza gönlün ısındı, dediğim gibi yardımcı ol, hatta hepimiz olalım. İman sahibi bütün Müslümanlar, sahip çıkalım kıza da, yetimine de. Bu sözüm üzerine başını kaldırdı, yüzüme uzun uzun baktı. Öyle bir umutsuzluk vardı ki gözlerinde, acımadım desem yalan olur. Ben o zaman anlayamıyorum tabii. Niye öyle baktığını, çünkü bana söylememişti. Bütün Müslümanlar der demez sanki yüzüne büyük bir acı yerleşti. Ne oluyor be Hüseyin dedim. Neden böyle ağlamakta bakıyorsun? Haksız mıyım? Hepimiz el ele veririz, kurtarırız kızı. Benim dükkanda oluyor bu konuşmalar. Bir yandan da çay içiyoruz. Kurtarırız sözüm üzerine Hüseyin kalktı. Kurtaramazsınız Mehmet dedi. Boşuna uğraşma, kurtaramazsınız. Bu kadar hamiyetsiz miyiz yani dedim. Hayır dedi, başka bir şey var. Ne olduğunu sordum, söylemedi. Israr ettim, sustu. Sonra beni sorular içinde bırakıp gitti. Zaten ondan sonra da Hüseyin'i bir daha görmek kısmet olmadı. Ben tabii hem üzülüyorum hem de meraktan deli oluyorum. Kolay mı? Çocukluktan beri hiç ayrılmadığım bir arkadaş ama aramızda sırlar var. Benden sakladığı bir şeyler var. İki gün sonra Aysel'den öğreniyorum durumu. Dükkanın önünden geçerken Aysel diyorum, biraz vaktin var mı konuşalım. İşte o zaman anlatıyor. Ben başından kurşunla vurulmuş gibi oluyorum. Aysel'in anlattığına göre Hüseyin o kızı getirdikten sonra bir iki gün içinde annesi biraz yumuşamış, mecburen ne yapsın kadıncağız, çaresiz, biraz zamana bırakalım falan demiş kızına. Belki aklı başına gelir. Hatta büyüyü bozdurmak için tevhide bacıya gideriz, nefesi kuvvetli hocalara dua okuturuz falan demiş. Belki de kör olasıca üç harfler çarptı çocuğumu diye avunmaya çalışmış. Ne bilsinler zavallıcıklar gerçekten böyle bir durum olduğunu. Sanıyorlar ki Hüseyin Müslüman bir Arap kızını alıp getirmiş. Neyse kız mutfakta onlara yardım etmeye falan başlamış. Hiç konuşmuyormuş. Bir kere odasında bebeğe ninni söylediğini duymuşlar ama ne dilde olduğunu çıkaramamışlar. Arapça da değilmiş, Kürtçe de. Bu arada Hüseyin Safiye'ye gidip nişana atmış. Kavga etmişler. Safiye çok bağırıp çağırmış Hüseyin'i. Şerefimi iki paralık ettin deyip parmağından çıkardığı yüzüğü kafasına fırlatmış ama bizimki oralı olmamış. Biraz daha içersem şuracıkta sızacağım ama içmeden de anlatılmaz bu olanlar. Şimdi duyacaklarına daha çok şaşıracaksın. Hadi Hüseyin'in anısına. Durumu merak eden akrabalar Adviye Hanım'ın evine gelmeye başlamış tabii. İçlerinde sevinen de var, hakikaten üzülen de ama hepsi de vah vah niye böyle oldu ki? Gelin hanım da hiç yüz vermiyor falan diye konuşurken kızın foyası ortaya çıkmasın mı? Bu da garip. Mutfakta Adviye Hanım, Aysel, yeni gelin Melek Naz yemek hazırlıyorlarmış. İçeride misafirler bekliyorlar. Yemek çıkarmak lazım. Aysel dolaptan marul almış. Salata için doğramaya başlamış. O sırada kız delirmiş. Bir çığlık atarak fırlayıp çıkmış. Hem de sadece mutfaktan değil, evden de kaçmış. Bebeğini falan gözü görmeden kendini yalın ayak, başı kabak sokağa atmış. Ana kız hiçbir şey anlamamışlar bu işten. Şaşırıp kalmışlar. Ne oldu da bu kız böyle dellendi diye şaşkın şaşkın birbirlerine bakarlarken misafirler de mutfağa gelmiş. Ne oldu demişler. Kız şeytan görmüş gibi haykırarak çıkıp gitti. Kavga mı ettiniz? Yok vallahi demiş Aysel. Yeminle hiçbir şey olmadı. O börek hazırlıyordu, ben de salata yapıyordum. Birden böyle oldu. Herkes kafasını sallayıp merakla birbirine bakarken Hüseyin'in amcası mutfağa göz gezdirmiş ve Aysel'in elinden bıraktığı yarı doğranmış marulu görmüş. Bunu mu doğruyordun evladım diye sormuş. O da evet amca demiş. Dolaptan çıkardım, doğruyordum ki. Bunun üzerine amca gözlerini yummuş. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm dedikten sonra bakın demiş, bu kız Yezidi. Aman Allah'ım diye çığlık atmış herkes ve acele acele eûzü billâhi mineşşeytânirracîm diye tekrarlamaya, Fatiha okumaya başlamış. Evi şeytandan temizlemek için üzerlikler yakıp tesbih çekmeye, dua okuyup her kuytu köşeye üflemeye koyulmuşlar. Şimdi diyeceksin ki amca nereden anlamış? Ben de bilmiyordum vallahi ama bu Yezidilerin en çok korktukları şey marulmuş. Bırak elle tutmayı ve yemeği, adını anmak bile büyük günahmış. Ya öyle, ben de senin gibi şaşırdım önce. Hiçbir anlam veremedim ama sorup soruşturunca büyükler bunun doğru olduğunu söylediler. Kimi diyor ki taptıkları şeytan marulun içinde saklanırmış, kimi diyor ki marul kelimesi kendi dillerinde Tanrı'nın ismini çağrıştırırmış. Bunları babam da sana daha iyi anlatır. Ne de olsa eski toprak. Zaten bütün bunlar olup bittikten sonra babam Hüseyin'i çağırdı, konuştu, nasihat etti. Eski hocası ne de olsa. Babamla mı? Elbette konuşursun, seni çok severdi biliyorsun. Ama şimdi uyuyor tabii, geç oldu. Yarın gelirsin. Hatta daha iyisi bizde yat. Gecenin bu vakti otele falan gitme. Yengen misafir odası hazırlar. Hadi Allah aşkına kal. Sabah kalkar bir kahvaltı yaparız. Bunca yılın hasreti kolay çıkmaz İbrahim. Hem yarın öğlen yengen meftune yapar. Özlemişsindir. Marul tarlası. Çocukken birbirimizde gece yatısına çok kalmışlığımız vardır. Yalnız biz değil, gelen misafirler de yüklükten çıkarılıp yere serilen yataklarda uyurdu. O evlerin eşyanın özel kokusu, geçmişten gelen ve sadakatsizliğimi ayıplayan bir uyarı mesajı gibi tekrar önceki beni uçurdu beni. Gıcırdayan ahşap merdiven, sık sık kesilen elektrik yüzünden hep el altında tutulan gaz lambasının titrek alevi, namaz kılarken sırtına atladığım şefkatli babaannemin Semi Allahu limen hamide diye seslerini yükseltmesi, pembe pembe köpüren reçel kaynatıldığı günlerde eve yayılan hoş koku ve bütün bunları nasıl da unutmuşum sorusunun yarattığı tedirgin edici yabancılaşma duygusu. Yengen yatak sersin sözüyle beni şaşırtmıştı Mehmet. Ama haklı olan oydu, ben değil. O kök salmıştı, ben rüzgarda savruluyordum. Büyük şehrin yüzünü silerek birbirine benzettiği, kimliksiz kalmış milyonlarca insandan biriydim. Çocukluğumda fazla otel motel yoktu buralarda. Mehmet de 30 yıldır görmediği bir yabancıya bizde kal diye ısrar ediyordu ama ben kalmadım. Hem arka arkaya devirdiğimiz kadehlerden hem de duyduklarından sersemlemiş kafamın ve uyuşmuş bacaklarımın bir gece yürüyüşüne ihtiyacı vardı. Gerçi Mardin çocukluğumuzdaki kadar tehlikesiz, güvenli bir yer değildi artık. Ama yine de insan kendi şehrinde başına bir şey geleceğini düşünemiyor. Issız sokaklarda yürüdüm. Kuytu köşelerdeki köpekler başlarını kaldırıp baktılar ama benimle pek ilgilenmediler. Birazdan sabah olacaktı. Hikayenin devamını merak ediyordum ama herhalde duygusal yoğunluktan olmalı. Ne Mehmet'in devam edecek hali kalmıştı ne de benim dinleyecek takatim. Yüzlerce yıllık taş medreseden bozma otelin lobisinde ürkütücü bir sessizlik vardı. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Odaya girer girmez kendimi yatağa attım. Uyumadan önce "Vay be Hüseyin" diye mırıldandım. "Vay be Hüseyin." Sonra hemen sızmışım. Gece rüyamda kendimi bir marul tarlasında gördüm. Dev marulların içinden küçük yaratıklar fışkırıyordu. Adviye teyzenin üç harflileri. Kendi kanıyla sarhoş olmak. "El öpenlerin çok olsun İbrahim," dedi Mehmet'in babası Fuat amca ve devam etti. "Gel oğlum şöyle otur. Senin bir mırraya ihtiyacın var." gibi. Ama sade bir kahve de iş görür. Gördüğün gibi iyiyim evladım. İhtiyarlık peşimden kovalıyor ama şikayet edecek bir halim yok. İstanbul'da gazeteci olduğunu duyunca seninle çok iftihar ettim oğlum. Bir kere de seni televizyonda haber programında gördük. Hatırlıyor musun o programı? Hani bizim burada bir düğün evini basıp çoluk çocuk kadın erkek demeden 44 kişi öldürmüşlerdi ya. Onun üstüne konuşuyordun. Ortalıkta bu katliamla ilgili pek çok rivayet vardı. Kimi menfaat kavgası, kimi bozulan ortaklık falan diyordu. Sana da herhalde Mardinli olduğun için hep bunları soruyorlardı ama işin aslı başkaydı oğlum. Kıskançlıktan oldu hepsi. Öldürülenlerin birinin hanımı düğün evinden bir erkekle... Tövbe estağfurullah. Bu gözler çok kan gördü oğlum. Çok zulüm gördü. Bu topraklar böyledir. Kan hiç eksilmez. Ölmeyince kan eksilmez. Neden mi? Adet böyle oğlum buralarda, adet böyle. Hele namus meselesi olunca kimsenin aklına silahtan başka bir şey gelmiyor. Rahmetli komşumuzu hiç unutmadık. Öz abiyi vurmuştu. Komşumuz Hasan çok çapkın bir adamdı. Yakışıklı, yiğit, uzun boylu, fidan gibi. Dindar abisi ona çok kızdı. Tehdit etti. Günah, haram o çukur çözme diye. Karısını sıkı sıkı tembihledi. Bu adam gece gelmezse haber ver bana dedi. Zavallı kadın da onu kızdırmamak için Hasan eve gelmediği geceler kocasının ayakkabılarını evin kapısına koyardı ki abisi onu evde sansın, bir kötülük yapmasın. Of of. Bütün bunlar fayda etmedi tabii. Huylu huyundan vazgeçer mi? Hasan'ın yakın köyde bir kadınla ilişkisi varmış. Ondan da ikiz çocukları doğmuş. Hasan sık sık oraya gidermiş. Bunu öğrenince abisinin kanı beynine fırlamış. Kardeşini eve çağırmış. Hasan, kelime-i şehadet getir. Sonra kıble dışında üç yönden hangisine istersen dön. Çünkü seni vuracağım demiş. Kıbleye sakın dönme demiş. Artık nasıl bir şey geçtiyse aklından. Kardeşini öldürmek günah değil. Yüzünü Kabe'ye dönmüş adamı öldürmek günah. Ve sahiden de vurmuş. Evet, öz kardeşini başından vurmuş. Sonra köye gidip o kadını bulmuş. Çocuklar bize emanet, sen bakamazsın. Şimdilik alıp büyüteyim. Seni de evlendireyim, sonra çocuklarını geri veririm diyerek ikiz bebekleri almış, kendi köyüne götürmüş. Bebekleri boş bir kulübeye koyup üstüne üç kilit vurmuş. Bu kapıyı kim açarsa alnından vururum. Kimse yanaşmayacak demiş. Bebekler açlıktan, susuzluktan, sıcaktan ağlarmış ama hiç kimse gidip kapıyı açmaya cesaret edemezmiş. Günlerce bebek ağlaması dinlermiş köylüler, gözyaşı döke döke ama çaresiz kalmışlar. Ben de hayal meyal hatırlıyorum. O bebek ağlamaları arada sırada aklıma geliyor. Giderek hafifledi bu sesler. Hafifledi bebekler, mecalsiz kalmıştı, hafifledi. Hafifledi sonra sustu. İşte böyle bir toprakta yaşıyoruz İbrahim. Kan da eksilmez, zulüm de. Hüseyin'in başına gelenler de bundan. O anlattığım adam var ya, karısını döverken çırılçıplak soyunur, kadını da soyarmış. Neden biliyor musun? Hemen akla gelebileceği gibi sapıklıktan değil. Kadının feryatlarını duyan kimse içeri girip onu rahat rahat dövmesine engel olmasın diye. Erkekler içeri adımını atamazmış, kadın çıplak diye, kadınlar da erkek çıplak diye giremezmiş. Bu şeytani aklı görüyor musun? Buna rağmen o kadın kocasına hizmette kusur etmez, hatta üzümleri bile tek tek kabuklarını soyarak ikram ederdi. Diyorum ya, bu topraklar acayiptir. Harese nedir bilir misin oğlum? Arapça eski bir kelimedir. Bildiğin hırs, haris, ihtiras, muhteris sözlerini buradan türemiştir. Harese şudur evladım. Develere çöl gemileri derler bilirsin. Bu mübarek hayvan 3 hafta yemeden içmeden aç susuz çölde yürür de yürür. O kadar dayanıklıdır yani. Ama bunların çölde çok sevdikleri bir diken vardır. Gördükleri yerde o dikeni koparıp çiğnemeye başlarlar. Keskin diken devenin ağzında yaralar açar, o yaralardan kan akmaya başlar. Tuzlu kanın tadı dikeninkiyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Böylece yedikçe kanar, kanadıkça yer. Bir türlü kendi kanına doyamaz ve engel olamazsa da kan kaybından ölür deve. Bunun adı haresedir. Demin de söyledim. Hırs, ihtiras, haris gibi kelimeler buradan gelir. Bütün Orta Doğu'nun adeti budur oğlum. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Ne diyorsun? Kulaklarım eskisi kadar işitmiyor artık. Biraz yüksek sesle konuş. Evet, IŞİD denilen bela da bu işte. Kanlı toprakların kanlı teşkilatı. Hüseyin'i de onlar vurdu zaten. Heyecanlanma, hepsini anlatacağım sana ama yavaş yavaş. Acele yok. Erişir menzili maktusa aheste giden evladım. Mehmet'in arkadaşlarından kimi talihsiz çıktı. Raif gibi, Hüseyin gibi. Kimisi de senin gibi büyük adam oldu. Kader işte. Bütün Mardin iftihar ederiz seninle. Hüseyin'le de iftar ediyorduk ama Hares'e kurbanı oldu çocukcağız. Sen iyi ki İstanbul'a gidip kurtardın kendini evladım. Annem baban erken vefat etti. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Ama sen kendini yetiştirdin. Büyük işler başardın. Evet oğlum, neyi merak ettiğini biliyorum. Hüseyin'in başına bu işleri açan kızı öğrenmek istiyorsun. Yani Yezidileri, şeytanı tapanları. Bak oğlum, bir kere Yezidi sözünden başlayalım. Bu insanlar Yezidi değil, Ezididir. 6000 yıllık bir dinleri vardır. Yahudilikten de öncedirler. Hristiyanlıktan da, Müslümanlıktan da. Bu konuda bence çok ciddi kitaplar var ama Arapça yazı okuyabiliyor musun? Tahmin etmiştim, Mehmet de öyle. Sizin nesil pratik Arapça konuşuyor ama okuma yazma diliniz Türkçe. Neyse sana anlatayım. Ezidiler günde 3 kere güneşe dönüp dua ederler. Bazıları köklerinin eski güneş dinine dayandığını söylüyor. O kadar eski bir din ki herkes başlangıcını unutmuş. Bizim burada Süryani manastırları var ya, Deyrül Zafaran'ın altında bir güneş tapınağı vardır. 4000 yıl önce yapılmış. Oraya da dua etmeye giderler. Bunların inancına göre Tanrı ve 7 melek vardır. Baş melek de melek tavustur. Yani onların söyleyimiyle tavus ise melek. Evet, tavus kuşu biçiminde bir melek, baş melek. Tanrı insanı yaratıp da ona secde etmesini istediği zaman bunu reddetmiş. Ben ateşten yaratıldım, o topraktan. Ona secde etmem. O bana secde etsin dediği için cennetten kovulmuş. İşte şeytan lafı buradan çıkıyor. Daha sonra gelen dinlerde şeytan da cennetten kovulduğu için melek tavusun şeytan olduğunu sanmışlar. Bunları da şeytana tapar ilan etmişler. Oysa melek tavus cennetten kovulduktan sonra yaptıklarına pişman olmuş, 7000 sene gözyaşı dökmüş, dünyadaki bütün ateşleri söndürüp bütün denizleri doldurmuş. Bunun üzerine de Tanrı, yani Ezd, onu affedip tekrar yanına almış. Baş melek yapmış. Ezidilerin inancı böyle oğlum. Melek tavusu kutsal sayarlar. Şeytan sözünü ağızlarına almazlar. Melek tavusun iyi mi kötü mü olduğunu sorarsan hem iyi hem kötüdür cevabını alırsın. Yani hem iyiliğin hem kötülüğün meleği. İyi insanlardır ama şeytana taptıkları sanıldığı için tarih boyunca zulüm görmüşler. Bir türlü iflah olmamışlardır. Soyları azalmıştır. İnsanlık ağacının kırılmış dalıdır bu zavallılar. Kendileri de öyle söylerler zaten. İnsanlık ağacının kırılmış dalıyız derler. IŞİD geldikten sonra yeni bir katliam başladı. Onların köylerini bastılar. Erkeklerini öldürdüler. Kafalarını kestiler. Yaktılar. Kızları, genç kadınları alıp cariye yaptılar. Tecavüz ettiler. Çocuklarını da Ezidi düşmanı olarak yetiştirmeye başladılar. Çok zulüm oldu oğlum, çok. Kaçabilenler mukaddes dağları Şengal'e kaçtı. Sonra da sınırdan geçip Türkiye'ye girdi. Ayrı kamplarda kalırlar. Zavallılar, zavallı insanlar. Çektiklerini görsen için hun olur. Gelelim senin en çok merak ettiğin şeye, yani Hüseyin'le ve Meleknaz adlı o kıza. Hüseyin'i çağırdım buraya, konuştum, nasihat ettim. Bu Ezidi kızla evlenmeyeceğini, bunun hem Müslümanlar hem öteki dinler hem de bizzat Ezidiler tarafından yasaklanmış olduğunu anlattım. Ama onlar çok iyi insanlar Fuat amca dedi. Yürekleri çok temiz. Meleknaz'ı görsen... Biliyorum oğlum dedim. Şeytana tapma hikayesinin saçma olduğunu da biliyorum. İyi insanlar olduklarını da. Ama gelenek böyle. Ben seni Mardin'de korumaya çalışıyorum. Seni de, o zavallı kızcağızı da, kör doğmuş bebesini de. Biliyorsun burada çok IŞİD'çi var. Seni de kızı da yaşatmazlar. Şimdi diyeceksin ki onlar da Ezidi kızlarını kaçırıyor ama fark var oğlum. Onlar binlerce yıllık geleneğe uyarak köle yapıyorlar o kızları. Cari olarak kullanıyorlar. Esir pazarlarında satıyorlar. Bazen bir paket sigaraya 10 yaşında Ezidi kızları satılıyor. Ama sen evlenmek istiyorsun. İşte bunu kabul etmelerine imkan yok. Bir Müslüman ile bir Ezidi evlenemez. Karı koca olamaz. Biliyorum, saçma, çok saçma. Ben de açık fikirli bir insanım, bilirsin. Ama ne yapalım ki, bu topraklarda inanç her şeyden önce gelir. Batıl da olsa, yanlış da olsa bu yolun sonu ölümdür Hüseyin. Senin hocanım, gel bu sevdadan vazgeç dedim. Diller döktüm ama ikna edemedim oğlum. Ben o kızı kurtaracağım diyordu da başka bir şey demiyordu. Mecnun gibi olmuştu. O zaman kızı ben de merak ettim doğrusu. Dini bütün bir Müslüman olan Hüseyin'in bu çılgınlıkları yapmasına sebep olan kız kimdi? Nasıl bir kara sevdaya düşmüştü ki Hüseyin nişanlısını, annesini, bacısını, hocasını, bütün Mardin'i karşısına alıyordu? Nerede bu kız şimdi Hüseyin dedim. Kayıp amca dedi. Ben de onu arıyorum. Çocuğunu bile bırakıp kaçtı. Sonra bana hikayeyi anlattı. Marul Ezidilerde çok günahtır evladım. En büyük günahlardan biridir. Bu konuda da rivayet muhtelif. Belki kendileri bile bilmiyordur işin aslını ama binlerce yıldır böyle. Hüseyin'in sabırsızlandığını, yerinde oturamadığını, bir an önce kalkıp kızı aramak istediğini görüyordum. Ama hocasına saygısızlık yapmak istemediği için kıvranıyordu. Ne kadar terbiyeli bir çocuk olduğunu hatırlarsın değil mi? Sonunda dayanamadı. Hocam ver elini öpeyim, bana müsaade et gideyim dediği zaman döktüğüm dillerin hiçbir işe yaramadığını anladım oğlum. Zavallı çocuk elimi öptü, kapıdan koşar adım çıktı, kendisini bekleyen ölüm meleğine koştu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.